Ayrım 3, sayfa 18. Hasta, marazi ruhlu, kafadan noksan biri mi? Fırsattan yararlanmaya çalışan biri olabilirdi. Ama ben kültürüm, eğitimim ve zekamla onu susuz götürür, susuz getirirdim bu yollardan. Kaşlarım çatıldı, alay edilmeye asla tahammülüm yoktu. Yine de kuşkulara kapıldım, gerçekten öyle miydim? Ruhsal dengelerimin hiç de yerinde olmadığı bir vakaydı. Hasta bir adam olduğum şüphe götürmezdi. Tedavi görmüyordum. Ama bunalımlarımı sık sık geçirdim, nöbet hallerimi inkar edemezdim. Acaba bu kadar basit oyunlara düşecek kadar zavallı mı görünüyordum? Ben daha ağzımı açmaya fırsat bulamadan omurildandı. Bana inanmadın değil mi dedi. İnanmadım tabii dedim. Gülümsedi yeniden. Dilediğin anda seni siteme kavuşturabilirim. Tüylerimin bir anda diken diken olmasını engelleyemedim. Ölmüş sevgilimin adını nereden bilebilirdi bu yaşlı balıkçı? Ona sitemden bahsetmediğime %100 emindim. Aptal aptal suratına baka kaldım. Kekeledim gayri ihtiyar. Kimsin sen? Sevgilinin ismini nereden biliyorsun? Benim kim olduğum önemli değil. Ona kavuşmak istiyor musun? Sen onu söyle. Korku değil, şaşkınlıktı benimki. Dudaklarım aralanmış, gözlerim irileşmiş bir şekilde karşımdaki adamı seyrediyordum. Onunla ilk karşılaştığım zamanki tereddütlerim yeniden benliğimi kapladı. Sahil yolunda dalgın yürürken onu görünce birden duraklamış, neden olduğunu bilmeden adamın dayanılmaz çekiciliğine kapılmıştım. Sanki vücudunun yaydığı sihirli bir akım beni ona itiyordu ve ben bunu daha önceden onu tanıdığım şeklinde yorumlamıştım. Galiba düşüncem doğruydu. Ben bunalımım nedeniyle onu hatırlamasam da o beni tanımıştı. Öyle olması gerekiyordu. Sorumu tekrarladım. Kimsin sen? Beni nereden tanıyorsun? Hayatıma girmiş o kadının adını nasıl bildin? Yaşlı balıkçının mütebessim hali kayboldu birden. Yüzüme haşin ve dik dik bakmaya başladı. Şüphelerim iyice artıyor, zonklayan beynim uğuldamaya başlıyordu. Kim olduğumu öğrenmek senin için bu kadar önemli mi dedi. Evet, bilmek istiyorum. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Omuzlarını silkti. Pekala dedi. İlle de bilmek istiyorsan söyleyeyim. Ben Azrail'im. Dona kaldım birden. Bir tür şaka mıydı bu? Neler saçmalıyordu yaşlı balıkçı? Şaka yapmak için ne uygun bir ortam ne uygun bir kişi seçmişti. Onu daha babacan, daha anlayışlı bir dert ortağı sanmıştım. Galiba müstahaktı bana da. Sokakta hiç tanımadığım, sadece yüzüne aşina oldum. Rastgele birini seçmiş ve içimi dökmek için yemeğe sürüklemiştim. Oysa zırdobun biri çıkmıştı. Müthiş pişmandım şimdi. Yeter diye homurdandım. Böyle saçmalıklara tahammül edemem. Sesim galiba biraz gür çıkmıştı. Aynı anda Apostol dayının o içten ve samimi sesini duydum yanı başımda. Buyur beyim dedi. Bir emrin mi var? Başımı önüme eğdim. Kararsız bekledim bir süre. Ne yapacağımı kestiremedim. Suçlu bendim. Neydi belirsiz bir herifi meyhaneye davet etmekle başıma iş açmıştım. Balıkçıya defolup gitmesini, beni yalnız bırakmasını söyleyemezdim. Başımı kaldırmadan Apostol'a söylendim. Bana ayrı bir masa aç. O beyin yiyip içtiklerinde benim hesabıma geçir dedim. Apostol kanımı donduran bir soru sordu. Hangi beyin hesabını paşam? Elimle karşımda oturan adamı işaret etmek için parmağımı kaldırdım. Sinirle balıkçıya baktım. Gözlerim fal taşı gibi açıldı birden. Karşımda kimse yoktu. Çenem kilitlendi, konuşamadım. Parmağım havada kalmıştı. İnanmaz gözlerle karşımdaki boş iskemleye baktım. Adam yok olmuştu birden. Yerimden fırladım. Telaşla meyhaneyi gözden geçirdim. Bu kadar kısa sürede meyhaneden çıkıp gitmesi söz konusu olamazdı. O diye kekeledim. O nereye gitti? Beni tanıyan Apostol sanki acır gibi yüzüme bakıyordu. Kim paşam diye sordu yeniden. Benimle beraber gelen balıkçı, şu ihtiyar adam. Ama paşam sen dükkanıma yalnız geldin. Yanında kimse yoktu ki. Yalnız mı? Yahu şu karşımda oturan adamı görmedin mi? Apostol'un göz bebeklerinde belirgin bir teessür ifadesi vardı. Beni iyi tanırdı. Özellikle şu son 2 senedir meyhanesine müdavim olmuştum. Nasıl olur diye gürledim. Beraber rakı içiyorduk. İşte bak, kadehi tabağı hala masanın üzerinde. Sanırım bana inanmamıştı. Masanın üzerine işaret ettim. Parmağımla balıkçının servisini göstermek istedim. Bakışlarım donuklaştı. Renkli masa örtüsünün üzerinde sadece benim bardağım ve tabağım duruyordu. Yutkunamıyordum. Boğazıma bir tıkaç takılmıştı sanki. Paşam sen bugün yine iyi değilsin galiba dedi Apostol. Zaten tahmin etmeliydim. Hiç bu kadar erken içmeye başlamazdın. Yoksa dün geceden mi kalmasın? Meyhaneciye bir şey söyleyemedim. Külçe gibi yığıldım iskemlenin üstlerine. Adamcağız üzerime eğilmiş, iyi olup olmadığımı soruyordu. Ama artık onu duyamıyordum. Balıkçının sözleri uğulduyordu şimdi kulağımda. Ben Azrail'im demişti yaşlı adam. Yani ben bunca zamandır Azrail'le mi konuşmuştum? Gözlerim karardı, bayılmışım. Güç bela yatağımdan kalktım. Her tarafım sızlıyordu. Yorgun ve halsizdim. Kımıldayacak dermanım yoktu. Hayal meyal hatırlıyorum. Apostol dayının garsonlarından biri beni evime kadar getirmiş. Üstümdekileri çıkararak yatağıma yatırmıştı. Kaç saat yarı baygın uyuduğumu anımsayamıyorum. Karyolamın kenarına oturup etrafıma bakındım. Gün ışığı oynaşıyordu odamın içinde. Pırıl pırıl güneşli bir gün vardı dışarıda. Yine her zamanki gibi zaman kavramını yitirmiştim. Hatırladığım kadarıyla meyhaneye girdiğim sırada dışarıda şakır şakır yağmur yağıyordu ve öğle sularıydı. Acaba güven olmayan İstanbul havası birden açmış, yağmur bulutları dağılmış, güneşli bir gün mü başlamıştı? Yoksa başka bir güne mi girmiştik? Zorlanarak ayağa kalkıp pencerenin kenarına gittim. Camı açtım. Dışarının soğuk havası odama doldu. Derin derin nefes alarak dışarıya baktım. Yatak odamın nefis bir manzarası vardı. Sistem bu manzaraya bayılırdı. Bazen saatlerce sarmaş dolaş tek kelime etmeden bu pencerenin önünden boğazın akıntılı görünümünü seyrederdik. Huşu içinde. Önce göğe baktım. Güneş tam tepedeydi. Öğle vakti olmalıydı ama gözlerim caddeye ilişince asfaltın hala ıslak olduğunu gördüm. Karar veremedim. Zamanı ve günü tayin edemiyordum. Hep böyle olurdu zaten. Nöbete kapıldığım sırada hava kavramı bütünüyle yitirirdim. Hatta yaşadıklarımı da kontrolümde tutup net hatırlayamazdım. Ama şimdi emin olduğum bir husus vardı. Nöbet bitmişti. Bunu en fazla nöbet sonrasının bende yarattığı bitkinlik ve halsizlikten anlardım. Camın önünden çekildim. Ne var ki içimdeki ürpermeler hala kesilmemişti ve ilk defa dün, herhalde o yaşadıklarım dün cereyan etmişti. Başıma gelenleri en ince detayına kadar anımsıyordum. Ürpermem ondandı. Hatta korktuğumu bile söyleyebilirdim. Apostol'un garsonun adı galiba Kemal'di. Beni adeta sürükleyerek evime getirdiğini, yatırdığını anımsıyordum. Ondan sonrası karanlıktı. Ölü gibi yatıp kendimden geçmişim. Ama ya da evvelki kendini Azrail'im diye tanıtan balıkçıyı, onu da gayet iyi hatırlıyordum. Bütün o konuşmalar kabus olabilir miydi? Bunalıma düşüp nöbete girdiğim devrelerde şuurumun tam yerinde olmadığını, bilinçsiz davrandığımı biliyordum. Daha ziyade kapalı mekanlardan uzaklaşıp gece gündüz sokaklarda dolaştığımı da, çoğu zaman ne yaptığımı, nerelere gittiğimi pek çıkaramazdım. Ama dün rıhtımda o ihtiyar adamı gördükten ve meyhanede kendimden geçtiğim ana kadar olanları şimdi rahatlıkla yeniden gözlerimin önünde canlandırabiliyordum. Sanki inanılmaz bir güç o konuşmaları bir daha beynimden çıkmamak üzere kafama kazımıştı. Elimde olmadan ürperdim yeniden. Böyle bir şey olamazdı. İnanmak istemiyordum. Şayet bütün yaşadıklarım beynimin bir oyunu ise hastalığım daha ciddi bir boyuta varmış demekti. Ve artık kesin bir tedavi ihtiyacım olduğu anlamına geliyordu. Korkuyordum kendimden. Bu durum daha ne kadar sürebilirdi? Yoksa çıldırıyor muydum? Deliliğin ne olduğu hakkında ilmi bir bilgim yoktu. Belki de hastalık kademe kademe ilerleyerek bu hale geliyordu. Büyük üzüntülerin, inanılmaz acıların deliliğe vesile olduğu konusunda daha evvel bir şey duymamıştım. Yine yerimden kalktım. Anlamsız ve başıboş bir şekilde odanın içinde gayesiz dolaşmaya başladım. Balıkçı ile yaptığım konuşmayı aklımdan çıkaramıyordum. Yüzüme gülümseyerek bakıp ben Azrail'im dediği an ağzından çıkan sesi uğuldayarak yansıyordu kulaklarımda. Bütün bunların sebebi sistemdi. Onun beklenmeyen ölümü. Bir türlü kabullenemiyordum bu gerçeği. Aklım mantığım almıyor. O meşhum olaya inanamıyordum. Hala hiç ummadığım bir anda yeniden karşımda göreceğimi, birden odama gireceğini, beni kucaklayacağını, o körpe ve taze vücudunu her zamanki gibi bana teslim edeceğini düşünüyordum. Gözlerim sulandı. Odanın derin sessizliğinde o içten ve canlı sesini duyar gibi oldum. Uzun sarı saçları, cıvıl cıvıl neşe saçan koyu lacivert gözleriyle bana bakıyordu. Ama buna alışıktım. Bu gerçek değil, hiç kafamdan çıkmayan hayaliydi. Hasta olabilirdim ama gerçekle hayali ayırt edemeyecek kadar değil. Oysa dün başıma gelenler düpedüz gerçeğin ta kendisiydi. Somut bir olay, inkar edilemeyecek kadar hakikat. Yeniden ürpermeye başladım. Yaşadığım olayı kabullenemiyordum bir türlü. Doğa ötesi bir olaydı bu. Batıla inanmayan, müsbet ve pozitif düşünceli, hurafe ve fantazilerle ilgisi olmayan bir eğitim almıştım. Dini inançlarım da pek kuvvetli değildi. Azrail ile tanışmam, karşılıklı sohbet edip içki içmeye kalkışmam, fantastik düşünceden başka ne olabilirdi ki? Halüsinasyon. Belki, belki de hastalığımın yeni bir evresine girmiştim. Bunalımlarımın farklı bir aşaması, merhalesi başlamıştı. Bu mümkündü. Sanırım artık bir doktora görme zamanım gelmişti de geçiyordu. Ama hala emin değildim. Yaşadığım olay öylesine içime işlemişti ki ihtiyar balıkçıyı düşler aleminin bir ürünü olarak görmek istemiyordum. Meyhaneci Apostol'un şaşkınlığını anımsadım tekrar. Söylediklerimi gözleri irileşerek dinlemiş, bana acımıştı. Onun iyi niyetinden şüphe edemezdim, bana yalan söylemezdi. Yine de apostolla bir daha konuşmak isteğine kapıldım. Bu meseleyi beynimde aydınlatamazsam gerçekten çıldıracağıma inanmıştım. Banyoya geçtim. Uzun süre sıcak suyun altında kaldım. Nöbete kapıldığım zamanlar günlük alışkanlıklarımı yerine getiremediğimi biliyordum. Ne duş alır ne tıraş olur, hatta belirli öğünlerde yemek bile yemezdim. Aynaya gözüm ilişti. Görüntüm berbattı. Kim bilir kaç günde sakal tıraşı olmuyordum. Sabun köpüğünü yanaklarıma sıvarken aynadaki aksimden ürktüm. Son nöbet beni fena sarsmış olmalıydı. Tıraş olup saçlarımı taradıktan sonra biraz daha rahatladım. Sanki alıştığım ben yeniden ortaya çıkmış gibiydi. Hiç gereği yokken beyaz gömlek, takım elbise giydim, kravat taktım. Alt tarafı birkaç sokak ilerideki meyhaneye gidecektim. Ama her şeyden önce kendime olan güvenimi kazanmak istiyordum. Belki biraz da apostola bir kaçık olmadığımı ispatlamaya. Sırtıma en şık lacivert krom bir paltomu giydim. Kılık kıyafetim dayının yeri için biraz komik kaçacaktı ama hiç umurumda değildi. Alışkanlıkla şemsiyemi aradım ama hiç gerek yoktu. Dışarısı öğle vakti, günlük güneşlikti. Evden çıktım. Kendimi her şeye rağmen iyi hissediyordum. Nöbetin etkisi geçmişti artık. Meyhaneden içeri girdim. Apostol kenardaki masalardan birinde oturmuş, devamlı müşterilerden biriyle sohbet ediyordu. Beni görür görmez irkildi, yeniden fırladı, yanıma yaklaştı. O kendine has, bir türlü değiştiremediği Rum şivesiyle sordu. Nasılsın paşam, bugün daha iyi misin? İyiyim apostol, iyiyim dedim. Oh oh, ben de seni hep böyle görmek isterim. Dün çok kötüydün. Biliyorum diye onu onayladım. Oysa hiçbir şey bilmiyordum henüz ve öğrenmek istediğim çok şey vardı. Buraya seninle biraz konuşmak için geldim. Yaşlı meyhaneci herhalde dün olanlardan üzüntü duyduğumu ve belki de özür dilemeye geldiğimi sanmıştı. Ben daha ağzımı açmadan konuştu. Aldırma, olur böyle şeyler. Hiç önemli değil. Sen kendine iyi bakmaya çalış. Bak bugün Filinta gibisin. Tıpkı eski tanıdığım beyefendi Murat. Koluna yapıştım, sıkı sıkı tuttum. Bir köşeye oturalım. Seninle konuşmak istediğim bir şey var dedim. Bir an yine kuşkuyla baktı yüzüme. Belli etmemeye çalıştı ama göz bebeklerinin derinliklerinde yeni bir endişenin izlerini okudum. Kılık kıyafetimi değiştirmemin belki de hastalıklı kimliğimden sıyrılmama yetmediği düşüncesi yer etmişti beyninde. Tabii nasıl istersen dedi. Bir kadeh bir şey de içmek ister misin? Hayır, içki istemiyorum. Bu teklifli geri çevirdiğimden memnun olduğunu hissetmiştim. Meyhane kalabalık değildi zaten. Bizi kimsenin görmeyeceği bir masaya iliştik. Şimdi anlat dedim. Bilmek istiyorum. Neyi diye sordu. Dün burada neler olduğunu. Yadırgayarak yüzüme baktı. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Senin ağzından duymak istiyorum. Önce omuzlarını silkti. Önemsemezmiş gibi davranmaya çalıştı. Sonra kısık ve normal bir şey anlatıyormuş gibi mırıldandı. Dün öğle vakti geldim buraya. Sanırım pek iyi değildin. Anlarsın ya. Nasıldım, sarhoş mu? Yok be paşam, şey işte. Ne? Dalgın, durgun, üzüntülü. Hani bazen oluyorsun öyle işte. Çok yorgun görünüyordun. Doğrucan önündeki masaya gittin. İyi düşün apostol dedim. O sırada yanımda sarı yağmurluklu, yaşlı bir adam yok muydu? Benimle beraber meyhaneye girmedi mi? Yanılıyorsun be paşam, yalnızdın, tek başına. Emin misin? Sana yalan mı söyleyeceğim beyzadem? Hem yanında biri olsa neden saklayayım ki, yemin ederim. Apostol parmak uçlarını birleştirip elini alnına götürerek istavroz çıkarmıştı. Ona inanmak zorundaydım. Son ümidim de kaybolmuştu. Her şeye rağmen yanımdaki ihtiyar balıkçıyı gördüğünü, fakat dün sertleşen tutumum karşısında meseleyi örtbas etmek, beni yatıştırmak için nöbet halimden istifadeye kalkıştığını düşünmüştüm. Ama yine yanılmıştım. Meyhanecinin hadisesi benden gizlemesi için hiçbir neden yoktu. Demek tüm yaşadıklarım bir hayal, beynimin uydurduğu bir oyundu. İçimde tarifsiz bir eziklik hissettim. Yapacağım bir şey yoktu artık. O hala şaşkın şaşkın beni süzerken tek kelime etmeden masadan kalktım. Lanet meyhanede daha fazla kalmak istemiyordum. Hızla kendimi sokağa attım. Deniz kenarındaydım şimdi. Pırıl pırıl fakat ısıtmayan bir güneş parlıyordu tepemde. Karşı yakının koruları zümrüt yeşili görünümündeydi. Rüzgar da değişmişti. Gün batısından esiyordu artık. Adımlarımı hızlandırdım. Kaçıyordum adeta. Ama kimden ve neden olduğunu bilmeden akıntı burnuna doğru ilerledim. Neden sonra yavaşladım, elimde olmadan bilinçsizce. Dün o olayı yaşadığım ihtiyar balıkçı ile karşılaştığım yere yaklaşmıştım. Sonra durdum birden. Tılsım buradaydı galiba. Farkında olmadan beni buraya çeken bir şey vardı sanırım. Etrafıma bakındım. Bugün sahili boyunca avlanan amatör balıkçıların sayısı artmıştı. Ne de olsa düne kıyasla hava şartları çok daha elverişliydi. Gözlerim sarı yağmurluklu ihtiyar balıkçıyı aradı. Bulamayacağımı biliyordum. Onun bir hayal, düşlerimin ya da hastalığımın bir tezahür olması gerekiyordu. Yine de içimde bir ümit arandım durdum. Ümidimi kesmiştim ki birden irkildim. Az ilerimde genç bir adam vardı. Lacivert montlu, yün takkeli, hafif göbekli biri. Onun da yüzü yabancı gelmiyordu bana. Fakat kendime güvenemiyordum. Gördüğüm pek çok çehreyi sanki daha önceden tanıyormuşum gibi bir illete kapılmıştım. Aynı şeyi dün de yaşamış, ihtiyar balıkçıyı daha önceden tanıdığım hatasına düşmüştüm. Ama o zaman nöbet geçiriyordum. Oysa şimdi nöbetin tesirinde değildim artık. Hiç kımıldamadım. Hafızamı zorladım. Acaba bu adamı daha önce görmüş müydüm? Nerede ve ne zaman? Şayet tanıyorsam neden çıkaramıyordum? Uzun uzun düşündüm. Bakışlarımı adamdan alamadım. Ne yazık ki hatırlayamıyordum. Yürüyüp uzaklaşmam gerekirdi ama yapamadım. Aksine biraz daha yaklaştım adama. Benim varlığımın farkında bile değildi. Tüm dikkatini elindeki oltanın titreşimlerine vermişti. İşte o an beynimde bir şimşek çaktı. Sanki her şey aydınlandı. Adamı hatırlamıştım. O genç dün burada ihtiyar balıkçının az ilerisinde avlanan kişiydi. Zaten topu topu iki kişiydiler o berbat havada. Emin olmak için biraz daha bekledim. Şüphem kalmamıştı artık. Yanına yaklaştım. Dikkatini çekmek için rastgele dedim. Bana dönüp gülerek eyvallah dedi. Sanki dünü bir daha yaşıyor gibiydim. Balık bol mu? Fena değil. Hep burada mı balık tutarsın? Ha ha. Adamın benden çok balıklarla ilgilendiğini verdiği kısa cevaplardan anlıyordum. Ama şevkim kırılmamıştı. Dün de burada mıydın? Evet dedi. O berbat ve yağmur altındaki günde. Sanki sorum çok abesmiş gibi mırıldandı. Balıkçı havaya bakmaz. Heyecanım daha da artmıştı. Dün burada senin gibi avlanan başka birine de rastladın. Bir an garipseyerek yüzüme baktı. Sorumu anlamsız bulmuştu sanırım. Tabii dedi. Ama kalabalık değildi bugünkü gibi. Evet diye fısıldadım. Sarı muşamba giymiş ihtiyar birini hatırlıyor musun? Sana oldukça yakındı. Sorularımdan rahatsız olmuş gibi bir daha baktı yüzüme. Sonra hatırlamaya çalışıyormuş gibi hatırladım dedi. 60-70 yaşlarında söylediğin gibi giyinmiş bir adam vardı, doğru. Ne oldu ona? Ha? Diye sordu sorumu anlamadan. Hemen bastırdım. O adam dedim, gitti mi sonra? Herhalde. Nasıl gittiğini hatırlıyor musun? Ne bileyim, ben işime dalmıştım. Avlanırken etrafımla ilgilenmem. İyi düşün lütfen. Neden soruyorsun? Benim için çok önemli de. Huylanmış gibi yeniden beni süzdü. Durakladı, sonra anımsamaya çalışır gibi kaşları çatıldı, dudakları büküldü. Evet, galiba yanına biri geldi. Bir süre konuştular ve sonra birlikte gittiler. Emin misin? Artık sorularımdan iyice sıkılmışa benziyordu. Eminim dedi. Yine de beni başından savmak için öyle konuşmadığını anlamıştım. O yanına gelen adam nasıl biriydi? Gençten, hırpani, kılıklı bir tipti hatırladığım kadarıyla. Görsen tanır mısın? Hangisini, ihtiyarı mı, gencini mi? Her ikisini de. Adam omuzlarını silkti. Vallahi yaşlısı Nemrut biriydi. Günaydın dedim de cevap bile vermemişti. Ama bir daha görsem hatırlarım herhalde. Ürpererek son sorumu sordum. Ya genç olanını, onu çıkarabilir misin? Utanarak yüzüme, sonra sırtımdaki pahalı krom bir paltoma baktı. Vallahi onda bir serseri havası vardı, kusura bakma beyim. Ama nedense bana seni hatırlattı dedi. Boyunuz, posunuz, yüzünüz sanki ona benziyordu. Nutkum tutulmuştu. Söyleyecek bir şey bulamamıştım ama dün yaşadıklarımın hayal değil gerçek olduğunun canlı şahidini bulmuştum şimdi. Ne var ki bu gencin ifadesiyle meyhaneci Apostol'un söyledikleri taban tabana zıttı. Sendeleyerek oradan uzaklaştım. Aklım daha karışmış, tam biri bilinmezliğin içine yuvarlanmıştım. İkisinden birisi yalan söylüyordu ama hangisi? Apostol eski bir dost, yıllardır tanıdığım semtimden biriydi. Bana yalan söylemesi için hiçbir nedeni yoktu. Hasta olduğumu, zaman zaman nöbet geçirdiğimi biliyordu. Ama göz göre göre meyhaneye birlikte girdiğim birinin varlığını inkar etmesi için makul bir sebebi olabilir miydi? Nöbetimi körüklemekten başka ne işe yarardı gerçeği benden saklaması? Apostol bunu yapmazdı asla. Öyleyse az önce konuştuğum genç yalan söylüyordu. Ama neden? Onun da yalan söylemesi için bir nedeni yoktu. Ömrümde ilk defa gördüğüm bir insan bana neden yalan söylerdi ki? Kafam duracak gibiydi. Olayı analiz edemiyordum. Kuşkularım daha da artmıştı şimdi. Her şeyden önce dün öğle vakti o yağmur altında yaşlı bir adamla buluşup konuşmuş muydum? Yoksa bu beynimi yarattığı bir olay mıydı? Bu konuşmanın gerçekleştiğine dair bir görgü tanığının ifadesi vardı elimde. Genç balıkçı, yaşlı adamı hatırlamış, hatta onunla konuşan delikanlıyı da bana benzetmişti. Tabii bugünkü kılık kıyafetimle dünkü arasında büyük fark vardı. Bir an bocalaması doğaldı. O peşmürde giysiler içinde kim bilir kaç saat yağmur altında dolaşmış, tam bir ıslak sıçana dönmüştüm. Ama yüz hatlarımız arasındaki aynı niyeti hemen anlamış Biraz da utanarak size benziyordu demişti. Daha ne diyebilirdi ki? Ama ya sonrası? Ondan sonra cereyan eden gelişme yaşlı adamla dayının yerine gitmem beynimin icadı mıydı? Meyhaneye birlikte gitmemiş miydik? Mümkün müydü bu? Keşke bir de beni evime götüren garson Kemal ifadesine başvursaydım.